Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu programımızda da yine dergilerin güncel sayılarından, yeni çıkan kitaplardan ve eskimez eserlerden bahsetmeye çalışacağız. Furkan, bu hafta gündemimizde neler var?
Bu hafta gündemimizde Cemil Meriç'in Bu Ülkesi var Yusuf. Bununla birlikte Cahit Zarifoğlu'nun Aciz isimli henüz yeni derlenen bir çalışma Beyan Yayınları'ndan çıktı. Bu iki eseri dilersen konuşalım ama bu iki esere geçmeden önce Genç Dergisi'nin yeni sayısı çıktı. Yine çok güzel bir başlıkla okurları selamlıyor. Ben şöyle okuyorum: Minimalizm iyi ama yetmez. Hepimizi sade hayat kurtaracak. Gerçekten güzel bir başlık ve kapak tasarımında çok hoş olduğunu söylemek istiyorum. Yine aslında bizlerin o kadim sorguladığımız meseleyi gençliğin diline tercüme etmiş. Onu görüyorum Genç Dergisi'nde.
Evet, yani Genç'in hakikaten bu sayısı da yine bir önceki sayıları gibi dolu dolu oldu. Biliyorsun, bir süredir Genç'te hem teknik anlamda hem de muhteva anlamında ciddi değişimler vardı. Bazı önemli isimleri kapağa taşıyordu portre fotoğraflarıyla beraber. Bu sayıda biraz daha yine renkliliğe giderek bir portre fotoğrafı vermek yerine dosyada öne çıkan bir konudan hareketle yine böyle hani dosyadaki o minimal göndermesine de atıfla minimal bir görsele yer verdi. Bunun yanında tabii biraz da ona daha da açarız. Güzel röportajlar, çok hoş yazılar ve köşeler var.
Evet Yusuf, ben kapaktaki o başlık, yani o minimalizm ve sadelik meselesi gerçekten önemli bir nokta. Çünkü birbirine karıştırılan hususlar. Halbuki sadelik ve minimalizm birbirinden farklı hususlar. Sadelikte bizim gördüğümüz insanın o tevazusu, o derin birikiminin bir ifadesi olarak belki ifade edilebilir.
Yani tabii sadelik dediğimiz zaten hemen akla kadim şeyler geliyor. Yani geleneksel olana bir çağrışım var. Minimalizm ise sanki böyle bir ideoloji gibi, bir daha çok bir akım gibi, yeni çıkmış bir şey gibi. Nedir tam olarak arasındaki fark?
Yani daha çok az önce senin de söylediğin gibi minimalizm bir tepki ürünü olarak ortaya çıkıyor. Yani kapitalizmin getirmiş olduğu şartlara tepki olarak fazla yerine azı talep etme durumu hasıl oluyor. Ama sadelikte biz böyle bir tepkiyi göremiyoruz. Yani sadelik hayatın bütün alanını kuşatan bir bakış açısı, bir yaşam tarzı aslında. Yani o kadimin günlük hayat içerisinde de hiçbir kaygı ve kompleks duymadan hayata aktarımı şeklinde gerçekleşiyor. Bu nedenle aslında biz sadelikte bir istikrarı görüyoruz. Ama minimalizmde farklı bir tepkiyi, protest tavrı görüyoruz. Bu açıdan bunları birbirine çok karıştırmamak gerekiyor. Bu belki şu şekilde ifade edilebilir. Hani çok güncel bir tartışmadır ki geçmişte de yapılan bir tartışmadır bu. İslam ve İslamcılık mevzuları, bilirsin Yusuf. Yani İslam ve İslamcılık tartışmalarındaki mevzuya benzer bir durum söz konusu. Yani İslam bir dindir ve Müslüman bu dini yaşayan insana denir. Ama İslamcı dediğimiz zaman ideolojik bir portre çizmiş oluyoruz. Yani politik, ideolojik, ekonomik sınırları olan ve seküler dünyaya bir şeyler söylemeye çalışan, bu yönüyle modernleşip bir yönüyle de sekülerleşen bir yapıyı görüyoruz. Minimalizmde de benzer bir durum söz konusu. Yani o ideolojik formata indirgenmiş oluyor. Sınırlara hapsedilmiş oluyor ve birçok artıyı da dışında bırakmış oluyor diye düşünüyorum.
Yani o özellikle tepkiye dikkat çekmen çok iyi oldu. Çünkü o akımların, İslamcılık da dahil biraz evvel söylediğin, hemen hepsi birer tepki ürünüdür. Yani bir öncekine bir karşıtlık, bir protest, bir tavır. Ve ondan sonra da onun karşıtları çıkabilir. Yani buna da bir zemin hazırlar zaten o. Minimalizme de başka türlü bir karşı çıkan bir hareket ortaya çıkabilir. Veya işte onun postu çıkabilir, değil mi? Yani modernizm, postmodernizm, sekülerizm, postsekülerizm, liberalizm, postliberalizm gibi. Onun hep böyle bir karşıtlıklar üzerinden ilerleyebilir. Ama sade hayat öyle değil. Genç'in bu sayısında da zaten ona dosya çalışmasında yer veriliyor, dikkat çekiliyor. Tabii bunun yanında Genç'te neler var diye şöyle hızlıca bir bakalım dilersen. İlk sayfalarında editör yazısının ardından olaylar ve yorumlar köşesi hemen göze çarpıyor. Burada Türkiye gündemi ve dünya gündemine dair bazı önemli gelişmelere yer veriliyor. Ardından Mehmet Lütfü Arslan'ın insanı güncelle ki İslam'la dirilsin başlığını taşıyan, bu son zamanlardaki güncelleme meselelerine de atıf yapan bir konuyu böyle detaylı bir şekilde açtığı yazıya yer verilmiş. Ardından Osman Yüksel Ser'den geçtiği ile ilgili bir mini dosya diyebileceğimiz bir portre çalışması var. Taha Kılınç'ın Üslup İmtihanımız başlıklı yazısı yine derginin en çok dikkat çeken yazılarından biri olmuş. Adem Özkösen'in devam eden sayfada Umut Etmek Özgürlük, Umutsuzluk Esaret başlığını taşıyan bir metni var. Minimalizm dosyasını Ayşe Yazıcılar hazırlamış. Dolu dolu bir dosya olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu konuyla ilgili aşağı yukarı kafamızda canlanabilecek bütün sorulara cevap verme iddiasını taşıyor. Ve bana sorarsan bu sayının en önemli söyleşilerinden birine hemen atıf yapmak lazım. Mehmet Genç'le yürüyeceğiniz yolu kendiniz inşa edeceksiniz başlığını taşıyan bir söyleşi var. Burada biraz duralım. Mehmet Genç, biliyorsun, ülkemizin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden, duayen tarihçilerden biri. Özellikle Osmanlı iktisat sistemine dair çok ciddi çalışmaları var ki bir 40 yılını doktora tezi olarak bu meseleye ayırmış. Bir süre yurt dışında kaldı, bir süre Türkiye'deyken verem rahatsızlığına kapıldı, onun tedavi süreci oldu. Tabi bu sürede pek çok tanışıklığı var yaş itibariyle de. Necip Fazıl başta olmak üzere, Osman Yüksel Ser'den geçti olsun, Ömer Lütfi Barkan olsun, kendisinin hocasıydı. Bunun gibi pek çok böyle bugün hayırla yad ettiğimiz, hani kendimize de rol model olarak benimsediğimiz isimlerle tanışıklıkları ve hatıraları var. Bu söyleşide hem bunlar konuşuldu, o hatıraları, öğrencilik yılları, tecrübeleri, anıları, hem de akademik çalışmalar üzerinde duruldu. Çünkü o Osmanlı iktisat sistemi Mehmet Genç'in çalışmaya başlamasından öncesine kadar çok fazla bilinen, yani varlığı da bilinen bir alan değildi. Çünkü Osmanlı hakikaten sadece siyaseten iyi işler yapmış veya askeri olarak çok ciddi kazanımlar elde etmiş. Fakat bir iktisat sistemi ya da ne bileyim bir bürokratik sistem kuramamış. Hani teknoloji, ilim, felsefe, zaten bunlar hiç uğramamış gibi düşünülüyordu. Böyle bir yaklaşım vardı Osmanlı'ya karşı. Özellikle Türkiye'de 1960-70-80'li yıllar boyunca. Fakat Mehmet Genç'in bu hakikaten çığır açıcı ve ezber bozan çalışması sonradan Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve ekonomi olarak da kitaplaştırıldı Ötüken Yayınları'ndan. Bir şeyi değiştirdi, yani bir paradigma değişikliğine yol açtı. O anlamda çok çok kıymetli. Bu söyleşiyi de özellikle dinleyicilerimizin atlamamasını öneririm Genç'in bu 139. sayısında. Abdülhamit Kırmızı ile Tarih Tekerrür Etmez başlığını taşıyan, yine biraz ezber bozucu bir ifade değil mi, bir röportaj da var.
Evet, Abdülhamit Kırmızı gerçekten çok ezber bozan çıkışlar yapan bir isim. Bildiğim kadarıyla tarihçi kendisi de ve Osmanlı'nın son dönemleriyle alakalı güzel çalışmalar yapmış akademik anlamda.
Evet, Genç bu şekilde yazılar, söyleşiler, mini dosya çalışmaları devam ediyor. Çeşitli bölümler var. Çok güzel yazılar var. Hepsini ayrı ayrı söyleyip merakınızı da tamamen gidermek istemem. Genç'in Nisan sayısına mutlaka bakın, 139. sayısına. Diyelim ve dilersen senin önünde de Fikirname dergisini görüyorum. Biraz da ondan bahsetmeni rica edelim. Ardından kitaplarımıza geçeriz.
Evet Yusuf, Fikirname yeni neslin fikir kalesi başlığıyla okurları selamlıyor. Bu sayısı Kudüs özel sayısı. Bu sayı da Kudüs'le alakalı olan meseleleri, fikri ve şu an yaşanan hallerle alakalı durumlarla ilgili bir takım yazılar var, söyleşiler var. Burada Turan Kışlakçı ile yapılan bir söyleşiyi görüyoruz. Turan Kışlakçı da biliyorsun Orta Doğu ile alakalı gerçekten çok önemli bir uzman, ülkemizin yetiştirdiği.
Yani hem Orta Doğu hem de bilhassa Filistin meselesiyle ilgili ilk mikrofon uzatılan kişilerden biri.
Evet, burada Kudüs'ü anlamak, Orta Doğu dinamiklerini anlamak adına çok önemli yazıların olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Mustafa Şen. Dördüncü sayfada Mustafa Şen, Kudüs insanlığı mana denizi diyor. Yani bütün kadim medeniyetlerin bir yönüyle buluştukları bir merkez Kudüs. Hem üç din için önemli. Yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için önemli. Hem de onun etrafında, yani Kudüs'e yakın coğrafyalarda kurulmuş medeniyetler açısından bir tür merkez niteliği taşımış. Roma'nın için, Roma için de bu şekilde, işte eski dönem Mısır için de, Babil için de Kudüs böyle önemli bir yere oturuyor, onu görüyoruz.
Tabii ya, programımızın sabit dinleyicileri, sadık dinleyicileri bilirler. Biz daha evvel Kudüs'ü detaylı bir şekilde konuştuk ve pek çok programda da atıf yaptık. Birçok tarih boyunca birçok fatihin rüyalarını süsleyen, fethetme arzusu taşıyan bir bölge. Ve bir kutsal şehir aslında. Hani Nuri Pakdil de bir Kudüs şairi olarak diyor ya, hani gökte yapılmış, yere indirilmiş şehir diye. O anlamda Fikirname'nin bu sayısını tamamen Kudüs'e ayırmasını çok anlamlı buldum. Tebrik ederim. Dolu dolu bir sayı gibi de gözüküyor zaten. Neler var başka peki?
Evet Yusuf, Sibeller Aslan'ı görüyoruz. Kudüs'ten yükselen avaz. Hilafet. Yine bununla birlikte Erol Erdoğan'ın Kudüs dersleri var. Tabii yine çok kaliteli yazıları görüyoruz Yusuf. İhsan Aktaş'ın bir yazısı var. Mesih inancı dünya siyasetini nasıl etkiliyor? Gerçekten çok önemli bir yazı. Çünkü günümüz dünyasının politik dengelerini belirleyen ana hususlar olarak bizlere devamlı ekonomik sebepler gösteriliyor. İşte enerji kaynakları, ekonomik sebepler, ülkeler arasındaki o kadim tartışmalar falan gösteriliyor ama benim daha çok dikkatini çekmek istediğim bir kavram var. Teopolitik. Yani politikaya yön veren aslında kutsal yazılar ve insanların inançları.
Şimdi burada da biraz duraksayalım. Çok önemli bir şey söyledin. Teopolitik. Yani ilahiyat ve siyaset bağlantısı gibi anladım ben. Ne demek istiyorsun? Biraz açabilir miyiz burayı?
Şöyle Yusuf, teopolitik kavramı daha yeni bir kavram. İnsanların inançları var ve bu inançlar çerçevesinde dünyalarını yaşamaya çalışıyorlar.
Yani inancın kurduğu bir politik evren var.
Kesinlikle. Yani inancın egemen olduğu bir politik evren ve bunun çerçevesinde kişiler dünya içerisinde bir takım eylemlerde bulunurken aslında o hep özlenen cenneti bu dünyada oluşturma gayretini görüyoruz aslında bu kavram çerçevesinde. Bunun en önemli örneği de Yusuf, bugün Orta Doğu'da bir kambur haline gelen İsrail problemi.
Şimdi o dünyada özlenen cennet deyince bu Amerika'daki evangelist akımı da mesela hemen aklıma geldi benim. Bu teopolitik dediğin şeyle onun bir ilgisi var mı?
Kesinlikle var. Şöyle, yani insanlar belli gerekçeleri Orta Doğu için sundular, dünyanın farklı coğrafyaları için sundular. Ama bunu asıl güdüleyen, motive eden unsurun insanların o inançlarında yatan, o arzulamış oldukları, o kutsalları diyebileceğimiz coğrafyaları elde etme arzusu. Ki Yahudilikte biliyorsunuz arz-ı mev'ud denilen bir kavram vardır. Arz-ı mev'ud, vaat edilen topraklar. Yani Nil ile Fırat arasında bir coğrafyadır ve ülkemizin de belli bir kısmını içine alan bir coğrafyadır. O yüzden bizi de ilgilendiren bir husustur aslında. Dolayısıyla her Yahudinin yaşam gayelerinden, inanç gayelerinden bir tanesi de bu toprakların ele geçirilmesidir. Biz şöyle bir empati yapabiliriz Yusuf. Bizim için Kabe ve Kabe'nin bulunmuş olduğu Mekke şehri mübarek bir beldedir. Yine aynı şekilde Medine ve aynı şekilde Kudüs. Buralar bizim için mübarek, kutsal beldelerdir. Dolayısıyla biz böyle bir coğrafya, hani Allah muhafaza, elimizden çıkmış olsa, yani Müslümanların idaresinde olmamış olsa, bir tür orayı elde etmek için arayışlara gireriz. Çünkü orası bizim ibadet alanımız içerisinde önemli bir noktadadır. Yani mana dünyamız içerisinde. Dolayısıyla teopolitik dediğimiz kavram da, yani bu daha henüz yeni bir kavram olduğu için bunu o şekilde tanımlama durumumuz söz konusu. Yani Yahudiler üzerinden ben bir örnek verdim ve kendimiz açısından da bir empati yapmak açısından küçük bir örnek vermiş oldum. Mesela İsrail'in bugünkü Kudüs'e yaklaşımı, Filistinlere yaklaşımı. Aslında bu düşmanlığın arkasında, bu düşmanca tavrın arkasında biz o kutsal metinlerin yorumlanış şekillerini görüyoruz. Ve onların politikaya nasıl damıtıldıklarını görüyoruz. Çok ilginç bir örnek vermek istiyorum Yusuf.
Tahrif edilmiş kutsal metinlerin de kendi içinde farklı farklı yorumları var ve bu da farklı farklı siyasetler ortaya çıkartıyor.
Kesinlikle Yusuf. Şöyle, yani dinleyicilerimiz de bunu çeşitli sosyal medya hesaplarından inceleyebilirler. Böyle şöyle bir video var. Netanyahu yoldan giderken bir haham kolunu tutuyor. İlginçtir. Ve Netanyahu saygıyla o hahama yöneliyor. Haham şunu soruyor. Daha ne kadar bekleyeceksiniz diyor. Yani bir an önce Mesih'in gelmesi gerekiyor. Daha fazla gayret edin şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Netanyahu da çalışıyoruz diyor saygıyla.
Netanyahu İsrail Başbakanı.
Evet, İsrail Başbakanı. Tabii şu var. Yani Siyonizmle Yahudiliğin bir bütün halinde ele almak da çok doğru değil. Çünkü İsrail'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde Siyonizm karşıtı Yahudiler de var.
Tabii, hatta İsrail Meclisi'nde milletvekili olup İsrail'de siyasi parti olup Siyonizm ideolojisine tamamen karşı olan pek çok kişi var, aktivist var.
Tabii bunların da beslenmiş oldukları kaynak yine bir yorumdur Yusuf. Yani Tevrat'ın, Tanah'ın bir yorumudur. O da şöyle. Diyorlar ki eğer bir devlet kurulacaksa, bir krallık kurulacaksa bu krallığı kuracak kişi Mesih'in bizzat kendisidir. Dolayısıyla Mesih'in kurmamış olduğu bir devlet Yahudi şeriatına göre caiz değildir, meşru değildir. Dolayısıyla onların İsrail'e karşı, yani İsrail devletinin yapısına karşı olan karşıtlıkları da buradan ileri gelmekte. Ki şu an İsrail içerisinde en problemli grupların başında bunlar geliyor. Çünkü askere gitmek istemiyorlar. Devletten olabildiğince uzak kalmak istiyorlar. Gettolar oluşturmuşlar ve buralarda kendi dini anlayışlarını yaşamaya gayret ediyorlar. Tabi burada bu dergide, fikirnamede buna dair bir takım hususları görmek mümkün. Ben gayet güzel hazırlandığı kanaatindeyim bu derginin. Ve içinde farklı yazıları da görüyoruz. Ve bu arada kitabiyat bölümünde senin yazını da zikretmek isterim Yusuf.
Aha, estağfurullah diyeyim ben de hemen.
Raflarda Kudüs için yer açın. Yine çok hoş bir başlıkla Kudüs ile alakalı okunması gereken kitaplardan bahsetmişsin bu yazında. Dilersen bu hususu sen zikret. Bu yazı nasıl gelişti?
Hay, Fikirname dergisi Kudüs'le ilgili özel bir sayı yaptığını haber verdiğinde benden de Kudüs'e dair okunabilecek kitaplara yönelik bir yazı rica ettiler. Ben de şöyle bir şey yaptım. Yani ilk elden, hani başlangıç düzeyinde okunabilecek ve Kudüs meselesini de böyle sloganlardan öte böyle bir bilinç haline, şuur haline getirebileceğimiz bazı eserleri kısa tanıtımlarla zikretmeye çalıştım. Burada tabii Kudüs Ey Kudüs Kronik kitaptan bu tekrar basılan Larry Collins ve Dominique Lopier'in beraber kaleme aldıkları o hacimli bir kitap, 640 sayfa. Onu hani ilk başta okumak gerektiğini zikrettim. Ardından Filistin meselesi ve Arap-İsrail savaşları, Profesör Doktor Fahir Armağanoğlu'nun kaleme aldığı, yine kronik kitaptan çıkan. O da hacimli bir kitaptır. Ciddi olarak basıldı zaten. 584 sayfa. Bunu belirttim. Filistin'i Bölüşmek kitabı, Orta Doğu'nun Kalbi Kudüs kitabı, Kalbim Kudüs'te Kaldı isimli bir kitap. Bunları özellikle zikretmeye çalıştım ki hani ne okumalıyız, nereden başlamalıyız diye merak edenlere ufak bir yol göstermesi açısından.
Evet Yusuf, inşallah bu yazıyı da büyük bir istekle okuyacağım. Bu arada Yusuf, bu hafta bu ülkeden bahsedecektik. Cemil Meriç'in kitabından bahsedecektik. Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var. Dergi Hür Tefekkür'ün kalesidir diye. Bu sözle bağlamış olalım dilersen ve esere geçelim.
Evet, yani bu söz o kadar meşhurdur ki Türkiye'de hani tırnak içinde Müslüman camialarda dergi çıkartan her kişinin mutlaka hemen derginin başında zikrettiği, daha ilk sayısından zikrettiği bir sözdür bu. Cemil Meriç der ki dergiler Hür Tefekkür'ün kaleleridir falan diye başlar genelde dergilerin ilk sayıları. Tabii bundan da yani klişe olmaması açısından biraz uzak kalmakta fayda var. Çok zikredince çünkü bir şey anlamında yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
Aslında Cemil Meriç'in de bu tür aforizmalarının böyle bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim Yusuf. Çünkü kendisi ciddi bir düşün adamı. Yani düşüncenin o ufuklarını hakikaten muazzam bir ustalıkla ulaşan bir insan. Çünkü okumayı çok seviyor, yazmayı çok seviyor ama okumak onun için sadece bir okuma uğraşı değil. Yani okurken metnin içerisine dalıyor, mürekkebin içerisinde kayboluyor. Orada kendine bir dünya inşa ediyor. Ve inşa etmiş olduğu dünyayı da dizayn ediyor. Ve oradan elde etmiş olduğu mana birikimini eserlerine hakikaten bir mimar gibi, bir nasıl söyleyeyim, sanatkar gibi
ve kuyumcu titizliğiyle belki.
Kesinlikle bir kuyumcu titizliğiyle o kelimeleri oraya koyuyor. Belki ilk bakışta birçok şey anlayabiliyoruz yazılarından. Ama tekrar tekrar okuduğumuzda Cemil Meriç bize farklı okuma ufukları da koyuyor. Yani çok çok katmanlı bir içeriğe sahip. Dolayısıyla okurların aslında belli aralıklarla devamlı Cemil Meriç okumaları, okudukları kitapları, şayet bitirmişlerse bütün eserlerini, tekrar tekrar belli aralıklarla Cemil Meriç okumaları yapmaları ve bu noktada bir yoğunlaşma sağlamaları gerektiği kanaatindeyim. Çünkü insana böyle bir yoğunlaşma aslında Cemil Meriç'le hemhal olma ve Cemil Meriç'e benzer bir üslup kazanma ve sonrasında onu da aşacak bir üslup geliştirme imkanı sağlayacağı kanaatindeyim.
Kesinlikle çok güzel söyledin. Yani ben de son zamanlarda şu kanaate vardım Furkan. Bizim esas böyle odaklanmamız, yoğunlaşmamız gereken yer kitaplar değil yazarlar. Yani yazar okumaları yapmak aslında esas olan. O yüzden Cemil Meriç'in kitapları tekrar tekrar okumalı. Yani senin o sözünün altını çizmek isterim. Belki 3 yılda bir, 5 yılda bir, 10 yılda bir fırsat buldukça bugün işte konuşacağımız bu ülke kitabını, Umran'dan Uygarlığa kitabını, jurnallerini, Işık Doğu'dan Gelir isimli kitabını, bunları tekrar tekrar okumalı. İlk sosyalist, ilk sosyolog Said Simon kitabını olsun. Yani ve mümkünse bunları biraz da böyle yan okumalarla destekleyerek, işte kızı Cemil Meriç'in çalışmaları var. Babam Cemil Meriç yeni yayınlandı. Biz de bahsetmiştik programda hatırlarsan. Son Mustafa Arma'nın özel çalışmaları var. Dücane Cindioğlu'nun özel çalışmaları var. Onlarla da destekleyerek okunmalı. Çünkü bu ülkenin yetiştirdiği gerçek bir fikir işçisi Cemil Meriç.
Ve aynı zamanda okumanın bedelini ödemiş de bir insan. Okumanın bedelini gözleriyle ödemiş bir insan. Ve gerçekten bunu da ifade etmek lazım. Sen Yusuf, ben hatırlarım çok önceden sosyoloji okuduğun dönemlerde Cemil Meriç'e özel bir ilgi gösterirdin. Dilersen bu kitabı ben sana havale edeyim. Beraber konuşalım ve birazcık zenginleştirelim.
Hay hay. Cemil Meriç'ten çok kısa bir bahsedebiliriz dilersen. Yani eminim dinleyicilerimizin çoğu aşinadırlar, kitaplarına da rastlamışlardır ama hafiften bir hatırlamakta fayda var. Cemil Meriç 1916 Hatay doğumlu. Hatay tabi o yıllarda Türkiye'nin sınırları içerisinde değildi. Suriye'nin bir vilayetiydi ve Fransız işgali altındaydı. Yani Cemil Meriç'in hani daha çok böyle çocukluğunu, ilk öğretim ve belki lisenin de bir kısmını geçirdiği o yıllarda bağımsızlığını da ilan etmiş bir şehirdi. Yani bir süre tabi Osmanlı coğrafyasında, daha sonra Suriye'nin bir yeri, ardından da tek bir Hatay vilayeti olarak bağımsızlığını ilan etmiş ama bir manda yönetimi içerisinde, Fransızların idaresi altındaydı. Ardından zannediyorum 1936 ya da 37 o sıralarda Türkiye'ye bağlandı bir halk oylamasıyla. Fakat Cemil Meriç'in hayatının önemli bir kısmı burada geçti. Kendisinin çok iyi Fransızca bilmesinin, daha sonra işte Fransa'ya da gitmesine vesile olacak o Fransızca ilgisinin, Fransızcadan tercümeler yaptıracak kendisine o ilginin kaynağı Hatay'dır. Onu bilmekte fayda var. Ailesi Balkan Savaşı sırasında Yunanistan'dan göçmüş. Fransızca eğitimi almış, tercüme bürosunda çalışmış. 1940'ta da İstanbul Üniversitesi'nde Fransız dili ve edebiyatı öğrenimi görmüştür kendisi. Henüz 33 yaşındayken Furkan gözlerini kaybediyor bir rahatsızlıktan dolayı. Bir yani ilerleyen bir mikrop var gözünde. Onu önleyemiyorlar. Tedavi için hatta tek başına Paris'e gidiyor. Çok zorlu bir yolculuk o. Başka yerlerde de tedavi imkanı arıyorlar. Fakat bir çözüm bulmak pek mümkün olmuyor. Ve hayatının geri kalan kısmını da tamamen ama olarak geçiriyor. Fakat bereket versin ki kızı ve özellikle çok yakın dostları ona bu hususta yardımcı oluyorlar. Gözlerini kaybettikten sonra 12 telif eser veriyor Furkan. Ve yaklaşık 7 tane de tercüme yapıyor. Bunların bazıları yayınlandı, bazıları kayboldu, bazıları şu an tekrar yayınlanıyor. Özellikle Victor Hugo ve Balzac'tan çok önemli çevirileri vardır. Ve en meşhur kitabı da Bu Ülke kitabıdır. Bu ülkenin girişinde oğlu Mahmut Meriç'in bir ön sözü var. Entelektüel bir otobiyografi başlığını taşıyan. Ardından da Cemil Meriç'in hayatının bir kronolojisini çizdiği bir çalışma var. Orayı da dinleyicilerimizin kitabı okurken mutlaka atlamadan okumalarını öneririm. Yani neredeyse kitabın yarısı diyebileceğimiz, belki dörtte biri yaklaşık diyebileceğimiz bir alanı kaplıyor bu. Ama çok faydalıdır yani Cemil Meriç'i tanımak anlamında. Hem kendi hayat hikayesi, hem fikirleri, hem de bütün o hatıralarıyla bu ön sözde ciddi bir birikim veriliyor. Ardından Cemil Meriç'in böyle pasaj pasaj diyebileceğimiz, fragman fragman diyebileceğimiz metinleriyle karşılaşıyoruz. Burada tabii ne var? Doğu Batı kıyaslamaları var. İşte kütüphane, kitap, bunlarla ilgili yazıları var. Türkiye ile ilgili analizleri var. Batı ile ilgili, özellikle Fransa ile ilgili analizleri var. Biz ve Onlar diye bir bölüm, Mustahripler diye ayrı bir bölüm, Fil Dişi Kule'den diye bir bölüm var. İbn Haldun ve Vico kıyaslaması var. Mesela Kerim Sadi'ye dair bir yazı var. Mehlika Sultan'a Aşık Yedi Genç başlıklı bir yazı var. Dergilerle ilgili çeşitli yazıları var. Fakat bunların bazıları yarım sayfadır, bazıları bir buçuk iki sayfadır, bazıları birkaç sayfadır. Hep böyle fragman fragman ilerleyen bir çalışma görüyoruz. Burada yine hemen dikkat çekmek istediğimiz bir husus, Cemil Meriç'in üslubu. Çok alışık olduğumuz bir üslup değil bu. Nurullah Ataş'ta da aslında bir benzerini görebiliriz ama biraz eşsiz bir üslup bu. Yani manzumla mensuru birbirine cem eden bir üslup. Yani hem bir şiir gibi hem de bir düz yazı gibi. Fakat ikisi de değil. Kısa cümleler, her cümle bir aforizma gibi, bir böyle slogan gibi. Fakat derininde de hem bu toprakların kadim kültüründen besleniyor, hem de bir batı görmüşlük var yani. Bunu tam anlamıyla hem cem eden hem de arafta kalan bir şey bu. Bilmiyorum, katılır mısın?
Aslında bir yönüyle de tefrik eden. Yani o ayrımı da böyle ustaca ortaya koyan bir zat. Yani Cemil Meriç o birikimiyle batıyı büyük oranda kuşatmış, o dönemin dünyasını ve Türkiye topraklarında, Anadolu toprağında aslında ve kadim kültürü de bir yönüyle sırtlanmış bir insan olarak eserlerini ortaya çıkartmış. Evet Yusuf.
Programımızın da sonuna gelmiş bulunduk. Başta ifade ettiğimiz Cahit Zarifoğlu'nun Aciz kitabına çok fazla değinemedik. Bu ülkede de aslında konuşmamız gereken bazı yerler var. Belki bir sonraki programda bu konuyu kaldığımız yerden biraz daha açabiliriz Furkan.
Hay hay Yusuf.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak üzere. Okudukça'nın sonuna geldik. Kalbin Sesi Erkam Radyo'daydınız. Hepinize hayırlı günler dileriz.